Ayrım 22, Yüksek Topuklar, Murat Anmungan, sayfa 265. 18. İstiklal'de yürüyüş. Her güzel havada her çeşit yürüyüş fırsatını değerlendirmek isterim. İstanbul'da yürürken sahiden görmeye değecek yerler vardır. Ama özellikle şehrin merkezine doğru geldikçe İstanbul gibi her hafta bir sokağı, bir meydanı kazılarak sonunda bağırsakları çıkartılmış tekinsiz bir kadavraya benzetilen bir şehir, çoğu kez bu konudaki hevesinizi kursağınızdaki bırakır, keyfinizi kaçırır. Solunuz çukur, sağınız duvar, önünüz metal, arabalar arasında ilerlemeye çalışırken derin bir ümitsizliğe kapılırsınız. Gene de yürüyüş yürüyüştür. Mutluluklarıyla mutsuzluklarını kendi içinde dengeleyerek her fırsatta İstanbul yürüyüşlerine çıkarım. Çünkü bilirim ki gene de İstanbul benim için dünyanın başkentidir. Yürümenin benim için bir diğer yararlı yanı da işimle ilgili birçok yaratıcı fikrim bana bu yürüyüşler sırasında gelmesidir. Hem zaman zaman duvarlarda, billboardlarda insanın yaptığı afişleri görmesinin kendisine göre bir keyfi de vardır tabii. Gönlüm birasından çıktıktan sonra Tuğde'ye Taksim'e kadar yürümeyi öneriyorum. Konuştuklarımızın, düşündüklerimin ağırlığını hissediyorum üzerimde. Kimi zaman insana sebepsiz neşeler ilham eden ılık bir esinti var havada. O kadar yerli bir esinti ki bu, insanı sadece İstanbul'da görülen diyesi geliyor. Ne zaman havaya ilişkin bir şeyler düşünsem, sevdiğim yazarların kitaplarının sayfalar arasında bulurum kendimi. Sanki önceden tarif edilmiş bir anın, bir iklimin, bir zaman diliminin içinde yer alıyorumdur. Kimi zaman Sait Faik, Orhan Veli, Reşat Nuri ya da Abdülhak Şinasi ile birlikte yaşarım. İçinde olduğum zamanı onlardan hatırladıklarım derinleştirir. Edebiyat sevmek için ne çok neden olduğunu düşünürüm. İstanbul edebiyatıyla birlikte sevildiğinde ayrı tat veriyor insana. Sizden önce yaşayanların İstanbul'a kattıklarıyla da seviyorsunuz İstanbul'u. Birçok mahalleyi gezerken aynı zamanda nice romanın, hikayenin sayfalarında geziniyorsunuz. Yürüdükçe hafiflediğimi hissediyorum. Hatta Tuğde'nin çeşitli konulardaki yersiz yorumlarını duymamayı bile başarıyorum. Şişli Mecidiyeköy otobüs hattının Taksim'e indiği yerde sağa dirsek yapan, devamında Tarlabaşı Caddesi olan ilk kavşakta Fransız Hava Yolları'nın önündeki ışıklarda duruyoruz. Arkasında Şehit Muhtar Caddesi, arka çaprazında Yapı Kredi Bankası'nın bulunduğu kavşak bu. Daha tarif edeyim mi, yoksa bilenler için bu kadarı yeterli mi? Emin değilim ama en azından İstanbul bilenlerin göz önüne getirmesini istemekte bunca ısrar oluşumun nedeni bu kavşaktaki trafik ışıklarının İstanbul'un en uzun kırmızı yanan ışıkları olduğunu belirtmek içindir. Hatta belki de bu ışıklar yalnızca İstanbul'un değil, bir zamanlar moda deyişiyle söyleyecek olursak Orta Doğu'nun ve Balkanların en uzun kırmızı yanan ışıklarıdır. Bu yüzden buradaki trafik ışıklarını oraya dikilme nedeninin yanı sıra bu özelliğinden ötürü de bir anıt haline getirerek sonsuzlaştırmak gerektiğini düşünürüm. Bildiğiniz gibi dünya üstündeki bütün trafik ışıkları 3 aşağı 5 yukarı belli bir sürede görev değişiminde bulunurken buradaki ışıklar sonsuza dek kırmızı yanar. Bu arada saçınız başınız dağılır, makyajınız akar, üstünüz başınız eskir, memleketle meteoroloji hatta iklim değişir, sevgiliniz sizi terk edebilir, siz yaşlanabilirsiniz. Hatta kırmızı ışığın gününe göre emekliniz bile gelebilir. 100 yıllık yalnızlık zaman dilimine benzeyen bu uzun bekleyiş süresi içinde yazsa mutlaka ekşi ekşi ter kokan biriyle, kızsa mutlaka burnunuzun dibine kadar soktuğu akıp duran lanet olası burnuyla size de nezle grip bulaştırmaya yeminli kırmızı ışık kurbanı bir kader ortağınıza omuz omuza bir ömür parçası geçiştirmek zorunda kalırsınız. Bence aslında İstanbul Trafik Müdürlüğü'nün kötü bir şakasıdır. Bu kadar laftan sonra artık trafik ışıkları diyemeyeceğim bu kırmızı ışıklar, çünkü durumu birilerine ciddi ciddi söylemeye kalkışacak olursanız size inanmayıp deli diyecekleri kesindir. Memlekette delirmek için bunca haklı neden varken böyle saçma sapan bir şey yüzünden adınız deliye çıkmasın diye ses çıkaramayacağınızı düşünerek ışıkların kırmızı süresini yeryüzünde bulunmuş en uzun zaman dilimine göre ayarlamışlardır. Buradaki asıl amaç benim gibi tutturukları delirtmektir tabii. Deli sanılmak pahasına bu durumu başkalarına söyleyip söylememek ikilemine kıstırarak işkence etmektir. Siz de benim gibi yapın. Bunlarla vakit kaybetmeyip doğrudan kitaba yazın. İntikamsa intikam. Bir ilin trafik müdürlüğünün nelere kadir olduğuna bakar mısınız? Nitekim Tuğde ile Taksim'e doğru yürüye yürüye o menhus kırmızı ışıklara vardığımızda nasıl olsa önümde daha uzun yıllar var diyerek oraya bir tavır atıp kaç yıldır bir türlü bitiremediğim Orhan Pamuk'un Yeni Hayat adlı romanına kaldığım yerden devam etsem acaba diye geçiriyorum içimden. Bu arada iki sevgili, üç ev değiştirdim ama bu kitabın 70. sayfasını geçmek nasip olmadı bana. İstanbul Trafik Müdürlüğü bana bu kadar cezayı çok görmüş olmalı ki birden kırmızıdan biraz daha kısa ama kesinlikle yeşilden çok uzun olan sarı ışıklar yanıyor. Biz de sarı marı demeden can havliyle karşıya geçip İstiklal Caddesi'ne yöneliyoruz. İstiklal Caddesi'ne daha girdiğimiz anda burada yürümenin nasıl da mayınlı bir tarlada yürümeye benzediğini hatırlıyorum. Daha doğrusu hatırlatıyorlar. Caddenin ağzında bizi ilkin aman vermez anket teröristleri karşılıyor. Ağzın iyi laf yaptığından fazlasıyla emin, çabuk çabuk konuşmayı düzgün konuşmak sanan bir takım gençler. Önünüzü kesip ellerindeki anket kağıtlarınızı gözünüz gözüne tutarak sizi ille de bazı manasız soruları cevaplamaya zorluyorlar. Bu kadar manasız sorunun nasıl olup da hazırlanabileceğine dair ayaküstü birkaç anket yapasınız geliyor. Bu anket teröristlerinin her seferinde ölçülü bir itiraz karşısında nasıl da ölçüsüz bir ısrara başvurduklarını önceki deneyimlerimden bildiğimden ölçülü bir itiraz bölümünü hızla atlayıp ölçüsüz bir azarla karşılık veriyorum çeşitli anket taleplerine. Bu da bir kurtuluş demek değil çünkü üç adım ötede başka bir kuruluş için çalışan diğer anketçi çetesi bekliyor sizi. En azından sizin ömrünüzün bilmeye yettiği iki askeri ihtilal sonrasında genlerine emir komuta kipleri iyice sinmiş bu ırkın ahfadına başka türlü dert anlatmanın mümkün olmadığını öğrendiğinizden bu yana hep yaptığınız gibi ancak azarlıya azarlıya ilerleyebiliyorsunuz İstiklal Caddesi'nin hayat yolunda. Bu çeşit uzun ırmak cümleleri seviyorum, ruhumun akışına uygun buluyorum. Azarlanmış anketçiler ardımızda kalıyor. Her şeye karşın ilerlemeyi sürdürüyoruz. Ne zaman birileriyle azar tonuyla konuşacak olsam bu tudenin pek hoşuna gidiyor. Gözle görülür bir biçimde gururlanıyor. Tam paşa karısı olacak kumaşı var bu kızın. Aklıma kızılcık sopalı Sulhiye geliyor yeniden. Onu gören asıl paşa kendisi de kocasının kalbi kırılmasın diye öyle davranıyormuş sanırdım. Yoldan geçen oğlanlarla çeşitli vitrinler arasında mekik diplomasisi şeklinde gidip gelen Tude'nin yorulmak bilmeyen işlek gözleri hiçbir ayrıntıyı atlamıyor ve İstiklal Caddesi'nde şu kısa seyahatimiz onun uzun ve manasız yorumlarıyla üstün körü çekilmiş TRT yapımı ruhsuz bir Beyoğlu belgesine dönüşüveriyor. Neyse hiç olmazsa artık her dediğine cevap bulmaktan vazgeçmeyi öğrendim 3. günün ortasında bu da bir şey. Üç adım sonra sesinde keman teli kıvrımları insana 1945'lerin ağdalı Arap melodramlarını hatırlatan bir delikanlı yave yave sesleniyor. Gözlük bağları, gözlük bağları karşılık olarak sizin de hayat bağları, hayat bağları diye seslenmek geliyor içinizden. Bize hayat bağlarının önemini hatırlatan böyle yürekten yapılmış bir seslenişe hatta yakarışa kim karşı koyabilir ki? Memlekete ait birçok bağın dağılıp gitti İstiklal Caddesi'nde. Eteklerinizi çekiştire çekiştire kağıt mendil satmaya çalışan el kadar çocuklar, yeni açılan ya da indirim yapan çeşitli mağazaların el ilanlarını, broşürlerini zorla elinize tutuşturmaya çalışan, almadığınız zaman da nedense onurlarıyla oynamışsınız gibi yüzünüze incinmiş nazarlarla küs küs bakan gençler, bu caddede ilerlerken bir bir ardınızda bıraktığınız masal engelleri gibi. Eskiden daha çok iş çıkış sularında ya da gecenin ileri saatlerinde rastladığınız rocker görünüşlü modern ve dağınık gençlerin 100 bin liranız var mıydı ya da otobüs biletiniz var mıydı sorusuyla artık günün her saati karşılaşmanız mümkün. Onların deyimiyle sinyal çekmeye erken başlıyorlar. Anlaşılan bu işin de saati kalmamış. Kimsenin hiçbir şeye fazla zamanı kalmamış. Her şey hızlı, çabuk çabuk ve zamansız. Eteklerinize yapışan yalnızca sokağa itilmiş yoksul çocukların elleri değil. Siz ne kadar kendinizi kayıtsızlaştırmaya çalışsanız da dipte derin bir damar gibi sızlayan bir yoksulluk bilgisi aynı zamanda. Sait Faik zamanında İstanbul'da Sait Faik duyarlılığıyla yaşamak belki de daha kolaydı. En azından nüfus açısından. Bizim vicdanımız nasıl bağlı diye geçip gitmiyoruz bunca sefaletin yanından. Nüfus artışına oranlı yoksul çocuk artışı. Günümüzde her sümüklü çocuğa şefkat ve yardım göstermenizi engelliyor tabii. Tabiat kanunları kadar sertleşen toplumsal çaresizliğin çemberinde direseniz de gerektiği kadar yardımsever ve cömert olamıyorsunuz. Kendinizi bir ölçüde de olsa kayıtsızlaştırabilirseniz ayakta ve hayatta kalabileceğiniz konusunda hayat dayatıcı oluyor. Ne cebinizdeki para ne içinizdeki merhamet artık hayata yetmiyor. Ne zaman bu çocuklara rastlasam gözlerim içlerinden birini henüz büyük kent gerçekliğiyle yırtıklaşmamış o bir tek çocuğu arar. Belki daha ilk günüdür İstiklal Caddesi'nde dilenmeye benzeyen bu oyunu sürdürmekte zorlanıyordur. Ona yardım etmek, Sait Faik'in, Orhan Kemal'in çocuklarından birini yardım etmek anlamına gelecektir. Yırtıklık, arsızlık, ısrar, baş etmenin başka yollarını öğrenmişlerdir diğerleri. Onlar bir biçimde ayakta kalabilirler. Bense bir gün onca çocuk arasında karşıma çıkar da, o sokağa yeni düşmüş, gerçekten yardıma muhtaç, korunmasız, çaresiz, sessiz çocuğu tanımaz da yanından geçer gidersem diye korkarım. Yoksulluğun romantik bir yanı vardır. Yoksulluk gerçeği değildir romantik olan. İçeriden anlatılamaz. Çünkü yoksulluğun gerçeği katıdır. Yoksul olmayanlara ait daha çok hayal gücüyle elde edilmiş, yakıştırma bir romantiklikten söz ediyorum. Kötü bir şey değildir bu. Yalnız doğru adlandırılması gerekir. Her çeşit sınıf ilişkisi aynı zamanda bir suçluluk ilişkisidir çünkü. Bunun barındırdığı her çeşit duygusal karmaşa, ikilem, şiddet, örtük adlandırmalarla saklanmış nice duygu, içimize sürekli yer değiştirirken yoksulluk gerçeğinden payımızı almak istemez. Bunu dünyanın sorunu gibi görmek isteriz. Yoksulluk gerçeği çeşitli yüzleriyle bizi sıkıştırarak bize sorumluluğumuzu hatırlatır. Bu çocuklar da bunlardan biri yalnızca. Kimi arkadaşlarım benim sakin sakin yaşamak dururken hayatı kendime cehennem etmede bir uzman yetenek olduğumu söylüyorlar. Söylediklerinin haklılık payı yok değil ama kim ister ki her an gerçek nedir, hakikat nedir, ben kimim, burası neresi, sonumuz ne olacak gibi soruların pençesinde kıvranarak yaşamayı. Ama burası Türkiye, sen istediğin kadar kaç, fokur fokur kaynayan bu memleket sonunda seni bir yerde kıstırıp sordurtuyor bu zalim soruları. Hele bir zamanlar solculuk denen o Allah'ın belası musibete bulaşmışsan. Siyah beyaz melodramlarda sürekli ağlaşan kadınları seslendirerek ömrümüzün sonunda fınçınlayıp duran, çocukluğumuzda kulağımıza hıçkırıklarla yer etmiş ünlü dublaj sesleri vardır. Son yıllarda en az onlardan biri kadar kulaklarıma yerleşen sesini duyuyorum. Daha kendini görmeden. İstiklal Caddesi'nin bizler için sesi en az Adalet Jim Jones ya da Jean Mafia Ayrıl kadar tanıdık, popüler ve ünlü kadın dilenci bu. Oğlum, oğlum, bir yardım edin, oğlum. Hep aynı perdeden sürekli bu sözü yineler. Yolu İstiklal Caddesi'nde birkaç kez düşmüş olanların bu sesi tanımaması mümkün değildir. İlle de oğullara seslenişindeki ısrarına bakılacak olursa, bu kadına sadaka veren hiçbir kadının olmadığını düşünürsünüz. Sürekli oğlum, oğlum diye dilenmesi nasıl bir hedef kitle gözetti ilgimi çekmiştir. İlk akla gelen herhalde oğullara annelerini hatırlatmayı amaçladığı tabii. Özellikle de analarından ayrı düşmüş oğullara kadının bu seslenişi memleket havası gibi geliyor olmalı. Ya da kadınca bir duyguyla kadınları kandırmanın daha güç olduğunu hesaplıyor olmalı. Sizler de bilirsiniz ki kadınlar kandırılacaklarsa eğer bunu bir erkeğin yapmasını isterler, bir kadının değil. Dilenci kadının bu tercihini yönlendiren güdülerle, gönlün kadın hakim ve yargıçların, kadın avukatlara gösterdikleri tepkisel tutuma, aşırı hassasiyete ilişkin anlattıkları arasında kendiliğinden bir koşutluk kuruyorum. Aynı güdülenme farklı biçimlerde işliyor. Bu kadına ve sesine takan bir tek ben değilim Allah'tan. Sordum, soruşturdum. Günün çeşitli saatlerinde İstiklal Caddesi'nin çeşitli köşelerini mesken tutan bu kadının bugüne kadar yoldan geçenlere kızım, kızım diye seslendi duyan olmamış. Bu ne kadar ayrımcılık sayılır bilemeyeceğim ama kadının kadın cinsinden sadaka bile istememesindeki köklü red bana ilginç geliyor. Onun kızım, kızım diye seslendiğine ilişkin bilinen yalnızca bir tek olay var. Ender rastlanan bu anın önemli tanığın ifadesine göre ardından oğlum oğlum diye seslendiği pantolonlu kişilerden birinin yüzünü çevirdiğinde ayası boyası yerinde travesti olmaya 5 dakikası kalmış birinin olmasını görmesiyle birlikte seslenişini kızım kısım diye değiştirmiş olmasının dışında bilinen bir vukuatı yok. Bu yanlışlık eserinin ne kadar kızım diye seslenme istisnasına örnek teşkil edebileceği ayrı bir tartışma konusu tabii. Bu kadar sözden sonra kadın sevmeyen kadınlar, sadaka istemek için bile olsa kadın sevmezler. Sonucuna varabilir miyiz artık? Çünkü İstiklal Caddesi'nin eskisinden farklı olarak artık günün her saatinde tıklım tıkış olan kalabalığını konuşa konuşa ilerlemenin zor olduğunu siz de tahmin edersiniz. Galatasaray'a kadar yürüyoruz. Sahaflara verdiğim bir sipariş alacağım. Ne zaman konusu kitapçıda geçen bir film seyretsem ya da bir roman okusam hemen ertesi sahaf gezmek isterim. Bence insanları kitap okumaya özendirmek istiyorlarsa daha çok sayıda kitapçıda geçen ya da kahramanı kitapçı olan filmler yapmalılar. Örneğin ben böyle yaparak hem o filmlerde bir rol kapmış gibi hissederim kendimi, hem de filmde kitapçıların en azından maddi sorunlarını halletmek konusunda onlara yardımcı olduğum duygusuna kapılırım. Tude hiç ilgisini çekmeyeceğini düşündüğüm o tozlu kitap rafları arasında saatlerce tutmak eğlenceli olabilirdi ama maalesef bunun için fazla zamanımız yok. Sahafların bulunduğu pasaja girmemizle çıkmamız bir oluyor. Halsiya Uşaklıgil'in Sepette Bulunmuş adlı hikaye kitabını kim bulmuş ki ben bulayım? Galatasaray Lisesi'nin önüne çıktığımda artık benim için lisenin demir parmaklıkları kadar oraya ait olan cumartesi anneleri geliyor gözlerimin önüne. Aynı zamanda anneler ve annelik konusundaki görüşlerimi sağlamlaştıran bir gerçeklik olarak da anıyorum onları. Analık ve annelik duyguları sabit değerler olsaydı eğer, demir parmaklıkların önündeki bir avuç yalnızlıklarına bırakılmazdı bu kadınlar. İstiklal Caddesi'nin aynı yolu geri dönerken Çiçek Pasajı'nın içine bir göz atalım diyorum. Günün bu saati tenha olur. İnsan bakmanın tadını çıkarır. Hadi biraz da biz nostalji yapalım diyorum Tude'ye. Oysa bana nostalji ne demek diye sormuyor bile. Günün her çeşit modasına o kadar vakıf bir kız işte. Düşünüyorum da aslında az düşünsem ne iyi olacak. Geçmişe hüzünlenmek bile safiyetini yitirip bir trend oldu nicedir. Nostalji modası deniyor şimdilerde. Zamanı değerlerle tartanların, sahiden soylu bir iç sızısıyla andıkları geçmişle, günün modası gereği sığ bir mazi yardakçılığıyla üretilip tüketilen nostalji arasındaki derin fark ayırt edilemiyor. Her sümüklü sızlanış nostalji sanılıyor. Herkesin bir geçmişi vardır sanılıyor. Yazık ki geçmiş bile herkesin değildir. Kimileri yalnızca hatırlar. Hatırlayanlar başkadır, mazisi olanlar başka, mazi edinilir. Mazi de birçok şey gibi emek ister insandan. Hatırlamak sanıldığı kadar kolay değildir. Yaşıma göre yıllarımı ve hayatımı bunca ağırlaştıran şeyin hatırlama gücüm olduğunu düşünüyorum. Üniversite yıllarında yani onca sıkıntıya rağmen yine de gözlerimizin ümitle ışıl ışıl parladığı yıllarda bazı hafta sonları gelirdik Çiçek Pasajı'na. Daha ucuz şarap, daha ucuz meze bulunan başka pasajlar, başka meyhaneler de vardı civarda. Krepen pasajındaki meyhane hiç unutamam örneğin. Sonra Villado'yu. Her seferinde tuzlu badem aldığım yaşlı amca, masalarda keman çalan madama, çiçek satan ergen kızlar her yerde aynıydı. Biz daha az şeyle daha çok eğlenecek kadar gençtik. O yılların meyhane gecelerinin tadının bambaşka olduğunu düşünüyorum. Biz daha genç, daha günahsız olduğumuz için değil, o zamanlar öyle olduğu için. Sahiden öyle olduğu için. Pasajdaki birçok meyhane günün bu saatini yalnızca birkaç müşteri ağırlamakla birlikte belli ki asıl geceye hazırlanıyor. Garsonlar, komiler müşterinin yanında ayıp olur demeden temizlik yapıyorlar etrafta. Kapı önlerini süpürüyor, orayı burayı siliyor, ıvır zıvır pat pat patlatıyorlar. Ben pasajın geçmişim anılarımla daha rahat baş başa kalmamı sağlayan insansız, şu boş halini daha çok seviyorum. İnsansız mekanlar insanlı zamanlarını düşündürürken ağızda hüzünlü bir tat bırakır. Belki o hüznü seviyorum. Öbür türlü sevmediğim o kalabalıklar hem mekanla hem anılarımla arama giriyor hep. Yalnızca varlıklarıyla değil, hiçbir zaman tamamını bilmedikleri, boza boza söylemeye çalışarak kirlettikleri şarkılarla da. Gündelikte bize geçmişi en kolay hatırlatan şeylerden biri şarkılar değil midir? Neden nicedir doya doya, akşam oldu hüzünlendim ben yine şarkısını, sahici bir iştenlikle söylemez oldum. Ya da dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geçi, her konuda repertuarı sığ olan kaba, kıyıcı ve yağmacı bir kalabalığın eski diye bilebildiği birkaç şarkıdan biri olarak nostalji modasının gündelik tezgahında içi boşaltılmış birer tüketim nesnesi oldular nicedir. Sözleri solduruldu, çağrışımlar kirlendi. Popüleştirmenin engin ve sığ batağında ruh ve anlam kaybına uğradılar. Dünü ve yarını olmayan, açgözlü bir hırsla şimdiyi kurtarmaktan başka bir şey düşünmeyen, bu kalabalığın azıcık da hislendiği kısıtlı zamanlar için kurularak bekletilmiş mazi nesneleri oldular. Bir şarkının anısında sizin emekle kazandığınız duygular, tüketim toplumunun dudaklarında kolaycı ve çoğaltmacı bir hız ve hazla öğütülerek sonsuza savruluyor. Geçmiş kimseye kalmıyor. Geçmiş, gelecekle derdi olanların işidir çünkü. İstanbul'u yalnızca şimdiki zamanıyla sevenlerle, İstanbul'u geçmiş zamanlarıyla sevenler arasında önemli bir fark vardır. Tarih sevmek, zaman sevmektir. Zamanı sevenlerin hayatları çok daha fazla şeyle doludur. İstanbul ve zaman söz konusu olduğunda böyle iri iri konuşmaktan hiç çekinmem. Hayat yalnızca alçak gönüllü cümlelerle geçmez. Bazı geceler çiçek pasajının önünden geçişlerimde çoğu zaman gördüğüm, oturdukları masanın etrafına birbirlerine yaslana yaslana iki yana salınıp duran içkili gözleri hafif nemli ve kayık, şakakları kır yüzlerinde yılların hak edilmemiş çizgileriyle buruşa buruşa eski dostlar, eski dostlar şarkısıyla kalbi çarpan kalabalıklar bana hiçbir şey söylemiyor. Onların geçmişlerine de inanmamıştım. Şimdi yaşadıklarına da, geleceklerinin de olmadığını biliyorum. Bütün bu gösterişçi içlenmeler, sahte kederlenmeler, iki el çırpmasına bakar, kasap havasına, gerdan kırmaya, bel kıvırmaya, kalça çalkalamaya koşarlar. Azıcık sıkıştılar mı, geçmişe mazi, yenmişe kuzu diyenlerdir aslında bunlar. Geçmişe mazi deyip kuzu yiyeceklermiş. Çocukken de nefret ederdim bu sözden. O zaman da hep bok yiyeseceler demek gelirdi içimden. El çırpmayı, kalça kıvırmayı küçümsediğimden değil, eğlenmenin de hak edilmesi gereken bir şey olduğunu düşündüğümden. Evet, ne var? Profesyonel bir kötümserim ben. Bu gerçeği kabullendiğimden ve kendimi yüksek sesle söylediğimden beri hayatım bir yanı hafifledi hiç olmazsa. Hesap vereceğim hiçbir mercek kalmadı. Daha önce bağlandığım inançlarım gereği ait olduğumu sandığım makamların ağırlığı yok hayatımda. Kimsesizliğin acı özgürlüğüne kaldım. Umutsuzluğun özgürlüğü bu, bir anlamda korkusuzluğu. Belki bu yüzden bakmaktan, görmekten, didiklemekten, eşelemekten korkmuyorum. Göreceğimden fazlasını gördüm. Kötümserler davalarını daha haklı olarak savunabilirler. Eğer savunma gereği duyabilecek kadar bile bir tartışma isteği kalmışsa işlerinde tabii. Onların arkasında onları her seferinde haklı çıkaran, olanca karanlığı, suçu, günahıyla kaç yüzyıllık engin bir insanlık tarihi vardır. Kimse anasından kötümser olmak için doğmaz. Yaşadıkça, gördükçe, bildikçe, anladıkça kötümser olunur. Elbette kötümserlik kimseye iyi gelmez, bana da gelmiyor. Çiçek pasajının önünden geçerken çoğu kez onu anarım. Sinan'ı. Ne kadar az görüşmeye başladık. Onunla bir gün pasajın önünde karşılaşmıştık. O sıralar büyük bir coşku içinde yazmakta olduğu bilinen eski bir masalın yalnızca Beyoğlu'nda geçen yeni bir çeşitlemesi için her gün düzenli olarak İstiklal Caddesi'ne çıkıyor, tek tek her binanın önünde durup notlar alarak caddeyi boydan boya defalarca kat ediyor, akşamına İstanbul ve Beyoğlu üzerine çeşitli kitaplar karıştırıp notlarını ve hayallerini yeniden gözden geçirerek ertesi gün yeniden sefere çıkar gibi İstiklal Caddesi'ne çıkıyordu. O günlerin birinde o gene binaların tepesine tepesine dalgın dalgın bakarken mahsus çarpışıyormuşuz gibi yapmıştım. Beni görünce çocuk gibi ışıdı. Yüzü ve kendi kafasına kaldığı yerden devam edercesine, sanki yalnızca bana değil okurlarına da anlatır gibi anlatmaya başladı. Yazdıkların içinde kaybolmuş gibiydi. Hareketlerinde şimdilik bir tek kendinin gördüğü rüyanın dalgınlığı vardı. Eskiden buranın adının Hirastaki pasajı olduğunu biliyorsun değil mi? Kemerli giriş alanının tam ortasına yerleştim şu oymalı saati görüyor musun? Taş kesilmiş, hep aynı zamanı gösteriyor. İnsan bu saate bakınca zamanını anlamaya çalışıyor. Alındığın iki yanındaki kabartma deniz külahlarından dökülen meyveler taş kesildikleri yerde dökülmeye devam ediyorlar gibi. Başımı kaldırıp eliyle gösterdiği ayrıntılara bakıyorum. Kim bilir kaç kez önünden geçtiğimiz ama bir kez bile zaman ayırmadığımız ayrıntılara. Zaman sizden dikkat istiyor. Siz taş kesmeden sizin zamanınızı istiyor. Sonra birdenbire kendi hikayesinin uzayından çıkıp, anlat bakalım şimdi neler yapıyorsun demişti. Sonra da tünelden başlayarak Taksim Meydanı'na kadar dersin ne kadar iyi çalıştığını göstericesine caddenin iki yanındaki belli başlı bütün binaların 30'lu 40'lı yıllardaki hallerinden söz etmiş, topladığı bilgileri kendi hikayesini nasıl bir teknikle kurguladığını anlatmaya başlamıştı. Malzemesiyle o kadar doluydu ki dinleyip dinlemediğim bile umurunda değildi sanki. Aslında heyecan bana da bulaşmıştı. Bazı insanlar kendi duygularını, heyecanlarını, ruh hallerini karşı tarafa geçirmek konusunda başarılıdırlar. Sinan da öyledir. Onunla ne zaman bir iki çift laf etsem koşa koşa evime kapanıp yazı yazasım gelir. Onun bu enerjisinin bile benim tembelliğimi aşmaya yetmediğine bakılırsa, yıllardır niye hala kendi çapımda bir şeyler karalamaktan kurtulamadığım anlaşılır. Anlattıkları karşısında içinde yaşadığım zamandan sıyrılmış, daha geniş bir zamanın elincinden bakıyordum dünyaya. Hafiflemiştim. Üzerinde durduğumuz cadde tarihe doğru uzayarak farklı bir derinlik kazanırken, birdenbire onun masalının içine girmiştim sanki. Edebiyatın insana yaptığı şeyin bu geniş zaman büyüsü olduğunu bir kez daha hissettim. Mekanın ve zamanın araçlarından yeni zamanlar ve yeni mekanlar yaratıldığı için edebiyat hala vazgeçilmezimdi. Bu yüzden sizin şimdi gördüğünüz pasaj ile metindeki pasaj arasında kayda geçerken oluşan, hem aynı ve hem farklı olmanın uzayında ortaya çıkan yepyeni bir zaman duygusu, sizin şu an kendi içinde yaşadığınız zamanda başkalaştırarak daha derin, daha anlamlı kılıyor. Size yaşarken yakaladığınız bir ölümsüzlük duygusu tattırıyordu. Bu yüzden yazıya geçmiş şimdiki zamana ait her mekan, nesne ve benzerleri daha sizinle yaşarken bir geniş zaman derinliği kazanır. Bugün bana da öyle olmuştu. Hem içinde yaşadığımız zamandan, hem caddenin bütün tarihinden bakıyorduk şu an üzerinde durduğumuz caddeye. Dünyanın yazıya geçmek için var olduğunu söyleyen edebiyatçıları böyle zamanlarda daha iyi anlıyor insan. Başımı kaldırıp yeniden deniz külahından dökülen yemişlere ve oymalı saate bakıyorum. Saat bu kez de bu kitabın saatini gösteriyor. Ak merkezi gezerken edindiğim sınırlı deneyim bile, bitimlere yapışıp kalan tuğdeyi oralarda çekip almak konusu bana bir maharet kazandırmış. Ben ne kadar hızlansam da o yavaşlamanın bir yolunu buluyor. Ama az ileride gördüğüm bir manzara sonucu bu kez ben yavaşlıyorum. Daha iyi görebilmek, hatta daha iyi düşünebilmek için yavaşlıyorum. Kafa tıraşları ve tenlerinin rengi yüzünden olsa gerek, bana Alman olduklarını düşündüren iki misyoner, aralarına aldıkları bir evsizi sokak ortasını özenle, merhametle, şefkatle tıraş ediyorlar. Üzerlerindeki tişörtlerde "I love Jews" yazıyor. Üstü başı kirpas içinde, ayağındaki delinmiş botlardan parmakları gözüken ayyaş garibansa başını onlara emanet etmiş, saygılı bir sessizlikle paltosuna sımsıkı sarılmış, neredeyse hiç kımıldamadan öylece duruyor. Bunlar ne yapıyor diye boş boş bakan, olan biteni anlamaya çalışan bir insan kalabalığı sarmış çevrelerini. Arada içlerinden biri aklı sıra bir espri yaparak ortalığı şamataya boğmaya kalkışıyorsa da, sokaklarımızda görmeye alışık olmadığımız bu manzaranın herkeste uyandırdığı saygılı sessizliği delemiyor. Olan biten bir şey yok aslında. Gerçek bu kadar yalın, gerçek bu kadar savunmasız. Yoksullar ve yoksulluk burnumuzun dibinde orada öylece duruyor ve bizler her gün onların yanından geçip gidiyoruz. Hiçbir şey yapmadan, kimseye hiçbir yararımız olamayacağını sonsuza dek inanmış olarak, her şeyin bizi aştığını, kimse için hiçbir şey yapamayacağımızı düşünerek. Gerçeklerin bilinmesi hiçbir hayatı değiştirmiyor artık. Bilinmek de değil, ancak adanmakla aşılacak gerçekler gözümüzün önünde kayboluyor. Birden fazlasıyla duygulandığımı hissediyorum. Saçı başı birbirine karışmış yoksul ayyaş garibanın yavaş yavaş yüzü ortaya çıkmaya başlıyor. Misyonerlerin yüzü neredeyse İsa zamandan kalma, dünyanın hiçbir halinin onlarla ilişemeyeceği bir aydınlık var. Bizlerde olmayan ve artık olmayacak olan bir aydınlık. Bizler sayıp döktüğümüzde, saptadığımızda, incelediğimizde, irdelediğimizde, tahlil ettiğimizde, adlandırdığımızda kalıyoruz. Hayatsa başka yerde, saçı başı birbirine karışmış bir sokak ayyaşının kirli bitli kafasına merhamet duyuyor olmayı, birkaç asır öncesinin romantikliği sayacak kadar sarkastik, sinik, her şeyi aşmış modern bireyleriz biz. Dervişlerini unutmuş sokaklarda toplaşan kalabalık, misyonerlerin merhametini anlamaya çalışıyor. Tuğda bile hiçbir şey yorumda bulunmadan, kendinden beklenmeyecek ölçüde sessiz seyrediyor adamları. İşlerini bitirdiklerinde çevrelerini saran insan kalabalığı alkışlıyor onları. Alkışlardan mahcup oluyor, gülümsemelerini bile saklama gereği duyuyor. Tıraş takımlarını çantalarını koyup uzaklaşıyorlar. Kilitli dünyasından kayıtsız görünüşünden dışarı çıkamamış ayyaş gariban elini başında gezdiriyor. Çok uzun zamandır ilk kez bugün hayatında güzel bir şey olduğunu hissediyor olmalı. İçim uzun süredir unuttuğum yabanıl bir mutlulukla doluyor. Kaktüse doğru yaklaşıyoruz. Cadde boyu gördüklerimden sonra şöyle koyu bir double espresso iyi gelecek bana. İstiklal Caddesi'nde düz bir çizgide kesintisiz bir yürüyüşün olanaksız olduğunu artık hepimiz biliyoruz. bu kez de önümüzü daha çok bağırırlarsa daha çok inandırıcı olacaklarmış gibi emperyalizmden, kapitalizmden söz ederek çığıra çığıra sol bir gazete satmaya çalışan çoğu lise ve üniversite öğrencisi olan asık suratlı, hınçlı ve hırslı gençler kesiyor. Yoldan geçenlerin çoğu değil gazete almak, bu gençlerle göz göze bile gelmemeye çalışarak yankırıyor. Daha o zamanlar bile sol içinde ipliği pazara çıkmış hakkında bin bir tür şaibe bulunan, ne yazık ki benim solcu olmaya karar verdiğimde ilk ilgi duyduğum en çamur Mao'cu fraksiyonun şimdiki hali bu. O kadar oportünistler ki şimdiki haline varana dek dümen kıra kıra çok hal değiştirdiler. Değişmeyen tek halleri sığlıkları, şablonculukları, dar kafalıkları, indirgemecilikleri, her çeşit kaleşliğe açıklıkları oldu. Türkiye'nin bu oportünist, kişiliksiz, bitmiş, tükenmiş siyasal çizgisi nasıl oluyor da bir avuç da olsa hala yanına adam toplayabiliyor? Nasıl hala kimi gençler arasından kendine sempatizan bulabiliyor diye şaşırıyorum. Sanki zaman geçmemiş, öğrenilmesi gerekenler öğrenilmemiş. Bu gençlerin yüzünde bir zamanlar bizim de yüzümüzde olan, diğer insanların göremediklerini görüyor olduğunu sanmanın inat karası derin imanı var. Hiçbir karşı düşünce en ufak bir tahammülün olmadığı kilitli yüzler bunlar. Çok tanıdık, fazla tanıdık, bir o kadar da umutsuz yüzler. Biliyorum, beni bu gençlere karşı tepkili kılan şey, onlarda kendi gençliğimin çalınmış zamanlarını görüyor olmak. Bizden de bizim zamanımızdan farklı olarak bir dolu şeyi görmede ve anlamada, onlar çok daha büyük olanaklara, fırsatlara, şanslara sahipken, yaşananlar hiç yaşanmamış olanlar hiç olmamış gibi onların bizim kaldığımız yerden aynen sürdürmeye çalışmalarındaki çabanın yarattığı umutsuzluğa katlanıyor olmak. Zaman onlar için hiç işlememiş sanki. Dahası bizim kuşaktan farklı olarak kendi gençliklerinin zamanlarını gönüllü olarak çaldırıyorlar gibi. Ben aralarına sıradan bir sempatizan olarak katıldığımda bile ancak birkaç hafta dayanabilmiştim. Onların yanından hızla geçerken sanki doğrudan yüzlerine bakarsam, düşündüklerim anlaşılacak ve benimle bağıra çağıra tartışmaya başlayacaklarmış gibi hissediyorum kendimi. Sorun haklı ya da haksız olmanız değil, onların zamanı ile sizin zamanınız arasındaki uçurumun yarattığı, iletişim olanaksızlığında hissettiğiniz hayata ilişkin derin bir kader duygusuyla, bu duygunun sizde yarattığı kederle nasıl baş edeceğini bilememeniz. İşlerinden hiç olmazsa birkaçının bir gün nasıl olsa bilebileceklerini şimdiden bilmeniz. Bir zamanlar oyuncusu olduğunuz bir oyunun şimdi seyircisi olmanız ve kendi kaderinizin yanından geçer gibi yanlarından artık yalnızca geçip gitmeniz. Bir yandan kendini hala ve şiddetle solcu hissettiği için bu denli öfkeleniyor olsam gerek. Yoksa niye bu kadar kurcalansın içim? Tude onlar hakkında saçma sapan bir şeyler söyleyecek de kime kızacağımı bilemeyeceğim diye adımlarımı hızlandırıyor. Hatta Tude'yi biraz çekeleyerek uzaklaşıyorum onlardan. 22. ayrımın sonu, sayfa 279.